billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulina Muhammedin salavat. Allahu selam. Eğer o ene hikmeti hılkatini unutup vazife-i fıtriyesini terk ederek kendine manayı ismiyle baksa, kendini malik itikad etse, o vakit emanette hıyanet eder. Ene nedir? Ene benliktir. Kelime itibariyle daha önceki derslerde yapmıştık. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ben emaneti kainata, arza ve dağlara arz ettim. Fakat onlar dehşet alarak, korkarak kaçındılar. Onu taşıyamadılar. Sadece insan taşıdı. وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ Yani ancak insan taşıdı. Fakat insanın da çok zalim ve çok cahil olduğu da aynı ayetin devamında ifade ediliyor. Şimdi burada mutlak bırakılmış bir emanet var. Ben emaneti yükledim diyor Cenab-ı Hak. Bu emanet nedir? Bazıları farklı söylemiş olsalar da Kur'an-ı Kerim'in umumuna muvafık olmakla beraber müsaade ediyor ki nihayetsiz vücudundan bir tanesi de yani bu emanet dediğimiz ama mutlak bırakılıp izah edilmeyen şu emanetin çok vecihleri var. Çok farklı yönleri var. Bunlardan bir tanesi de enedir diyor üstadımız. Ene nedir? Ene benlik duygusudur. Enaniyet. Biz normalde eneyi ve enaniyeti kötü olarak biliyoruz. Hayır. İnsanlığın en yüksek seviyesindeki peygamberler de, evliyalar da, büyük zatlar da yine bu eneden istifade ederek büyümüşler. İnsanların en alçakları hükmündeki firavunlar, nemrutlar, cebbarlar da enaniyete sahip çıkmakla ve yanlış kullanmakla, emanete hıyanet etmekle en alçak seviyelere inmişlerdir. Dolayısıyla bu enenin iki tarafı var. Birisi hayra bakıyor, birisi şerre bakıyor. Şimdi burada bugün enenin şerre bakan cihetini tutan ve bu yolda yürüyen insanların düştüğü çukurları, vartaları ve tehlikeleri konuşmaya çalışacağız. Üstadımız bu bahiste bunu güzel bir şekilde izah ediyor. İnşallah biz de istifade etmeye çalışacağız. Tekrar okuyorum. Eğer o ene hikmeti hılkatini, niçin yaratılmış, hikmeti nedir diye o hikmeti unutursa, vazife-i fıtriyesini terk ederek, vazife-i fıtriyesini de terk etse, yani yaratılış vazifesi olan o asli vazifesini, yani bunu kullanarak Cenab-ı Hakk'ın şuunatını, hallerini, bunu kullanarak Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, bunu kullanarak Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisini, anlama vazifesini terk ederek kendine manayı ismiyle baksa, kendini malik itikad etse, o vakit emanette hıyanet eder. Burada manayı ismi nedir? Bunu tekrar bir izah edelim. Manayı ismi şu. Üstadımız sarfta ve nahivde olan bir kaideyi buraya getirmiş. İmanda, inançta, inançsızlıkta ve insanların terakki etme boyutlarında güzel bir şekilde bunu adapte ediyor. Nedir manayı ismi? Yani isim dediğimiz bir şey var. Sarf ve nahivde yani gramer kaidelerinde. İsim sadece kendisini gösterir. Yani İstanbul dediğiniz vakit doğrudan aklınıza İstanbul gelir. Başka bir şey gelmez. Bir de harf var, manayı harfi. Ne demek? İstanbul kelimesinin içerisinde bulunan her bir harf orada mevcuttur, orada vardır. Fakat hiç kimse onlara atfı nazar etmez. Yani nazarını oraya vermez. Yani i harfini, s harfini, t harfini kimse adeta görmez. Görüyor ama görmüyor. Dolayısıyla üstadımız diyor ki, eğer mevcudata manayı ismiyle bakarsanız, yani İstanbul'a İstanbul gibi baktığınız gibi doğrudan doğruya o mevcudun kendisini görürsünüz. Peki onu kim yaratmış ona bakmazsınız. Orada tecelli eden sıfatlar, isimler nelerdir ona da bakmazsınız. Kim yaratmış, niçin yaratmış ona da bakmazsınız. Manayı ismiyle sadece mevcudat hesabına bakmak. Yani biyolojiye baktığınız vakit baştan sona mevcudatın biyolojik yapısını anlatması gibi. Fiziğe baktığınız vakit kainattaki bütün fiziki kanunları anlatmak gibi. Bu kanunu buraya kim koymuş? Oraya bakmıyor. Bu kanunu niçin koymuş? Ona da bakmıyor. Hikmeti nedir? Ona da bakmıyor. İşte buna biz manayı ismi diyoruz ki, Üstadımız diyor ki, mevcudata ve kainata manayı ismiyle bakma. Baktın mı? Müstakildir. Baktın mı? Cenab-ı Hak'la hiçbir alakası yoktur. Baktın mı? Sadece kendisini görürsün. İstanbul kelimesine nazar ettiğimiz vakit sadece İstanbul'un aklımıza gelmesi gibi. Üstadımız diyor ki, peki mevcudata nasıl bakacağız diyoruz üstadımıza. Buyuruyor ki, mevcudata manayı harfiyle bakın. O zaman marifet şuaları, marifet ışıkları tebarüz etmeye, ışıklanmaya başlar. Yani nasıl ki İstanbul kelimesi içerisinde harfler var, İ, S, T neyse, mevcudatın içerisinde de harf hükmündeki mevcudat var. Ama bunlar kendilerini göstermek ve kendilerini burada arz-ı endam etmek için bırakılmamışlar. Başka bir manaya hizmetkar olarak burada çalıştırılıyorlar. Yani İ harfi İstanbul'a hizmetkar. S harfi İstanbul'a hizmetkar. T harfi İstanbul'a hizmetkar olduğu gibi. Hakkata dönelim. Güneş var. Ama güneşe baktığın vakit doğrudan güneşin maliki olan Cenab-ı Hakk'ı, sahibini ve orada tecelli ettirdiği esmasını ve sıfatlarını görmeye başlıyoruz. İ harfini görüyoruz ama aslında İstanbul'u görüyoruz. Güneşi görüyoruz ama aslında Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını görüyoruz. Üstadımız diyor ki burada, eğer hakiki manasını unutsa ene, benlik, kendisine manayı ismiyle baksa ve kendini malik itikad etse, yani ben bizzat kendime malikim diye bu manada vehmetse, o vakit emanette hıyanet eder. Allah bana güç vermiş, kuvvet vermiş. Allah bana ilim vermiş. Allah bana çeşit çeşit kabiliyet ve istatlar vermiş. Allah bana hikmet vermiş. Allah bana benim içimde bulunan her türlü hissiyatı ve azayı mükemmel manada vermiş. Allah bana sahip olduğum malları ve makamları vermiş. Bütün bunlar Cenab-ı Hak'tan bir emanettir. İşte bunları bizdeki ene, benlik duygusunu terbiye edersek, imanla nurlandırırsak, bütün bunların hepsinin asıl maliki Cenab-ı Hak olduğunu biliriz. Yani ne deriz? Ben nasıl ki şuna malikim, nasıl ki ben şu masaya malikim, bunun sahibiyim, nasıl ki ben şu binanın sahibi ve malikiyim, bütün bu kainatta bir mülktür. Bunun da elbette bir maliki vardır. Bu bir şeydir başta, bir başlangıçtır. Ondan sonra ne diyoruz? Madem ki bütün bu kainatta bir mülktür ve bütün bunların da maliki vardır, elbette şu kainat mülkü içerisinde bulunan şu evim, bir, şu evin içerisinde bulunan şu masam ve şu masamın üzerinde bulunan şu bardağım da aynı zatın mülküdür diye kendimi de ve sahip olduğum mevcudatı da Cenab-ı Hakk'ın mülkü olduğunu kendi içimde hallettiğim buranın malikiyim ifadesiyle anlıyorum. O bana bir ayna vasfesi görüyor, ayna tutuyor, ışıklandırıyor ya da bir lamba vasfesi görüyor, nurlandırıyor ya da bir vahidi kıyası oluyor. Benim kendi içimdeki küçücük düz ölçücüklerle, sanatçıklarla Cenab-ı Hakk'ın ihatalı sıfatlarını, külli şuunatını, nihayetsiz tecelliyatını ölçerek bilebilmek keyfiyetini bana kazandırmış oluyor. Bu manada bakmazsan ne olur? O zaman sen manayı ismiyle bakarsan, kendini müstakil kabul edersen, buranın malikiyim, kendime malikim, bütün buranın sahibiyim, buranın idarecisiyim gibi kendine bakarsan, şunu ben yaptım, şunu ben oluşturdum, şuna ben sahip çıktım gibi kendine sadece müstakil bir malik nazarıyla bakarsan, o zaman Allah'ın sana emanet olarak verdiği ne varsa hepsine hıyanet etmiş olursun. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا Altında dahil olur. Ayetin meanını verelim. Şems 10. ayet. Nefsini günaha daldıran hüsrana uğramıştır. Nefsini günaha daldıran, nefsini günahlarda süründüren hüsrana uğramıştır. Altında dahil olur. Dolayısıyla böyle bir insan, benim üzerimde bir malik yok, benim bir sahibim yok, benim bir idarecim yok, benim bir halıkım yok, ben müstakil bir ferdim ve her şey, şu anda sahip olduğum ne varsa benim mülkümdür diye müstakilane baksa, o zaman ne olur? Günahlara rahat bir şekilde dalmanın kapısını aralamış olur. Dolayısıyla nefsini günaha daldırmıştır nefsini günaha daldıran aldanmıştır ve hüsrana uğramıştır altında dahil olur. İşte bütün şirkleri ve şerleri ve dalaletleri tevlid eden, doğuran enaniyetin şu cihetindendir ki, semavat ve arz ve cibal dağlar, semavat, arz, küre-i arz ve dağlar, cibal, tedehüş etmişler, dehşet almışlar, farazi bir şirkten korkmuşlar. Yani hakiki bir şirk yok. Yani şu kainatta Allah'ın ortağı olabilecek ve Allah'ın fiillerine hakikaten karışabilecek bir ortak, bir şerik yoktur. Peki nerede var şerik? Bizim zihnimizde kendimiz tasavvur ediyoruz. Dolayısıyla farazi bir şirk var. Yani kainatta hakiki bir ortak, Allah'a ortak koşabilecek kimse olmadığı halde biz kendimiz zihnen farazi bir şekilde şirkleri ne yapıyoruz? Tevlid ediyoruz. Kendimiz zihnimizden doğurmuş oluyoruz. Dolayısıyla semavat ve arz ve cibal dehşet almışlar. Biz de farazi bir şirke, Cenab-ı Hakk'a şerik kabul edebilecek bir alçaklığa, bir duruma düşebiliriz diye korkmuşlar ve çekinmişler. Fakat insan bunun altına girmiş. İnsanın kıymeti de, kıymetsizliği de, insanın değeri de, değersizliği de işte burada oluşuyor. Yani Allah bana böyle bir makam vermiş. Allah bana bir ene, bir benlik duygusu vermiş ki kainatın hiçbir mahlukunda böyle bir şey yok. Evet, işte bana Allah'ın verdiği bu ene ile ben eğer bunu çözebilsem, bu emanete sahip çıkabilsem ve hakiki sahibine güzel bir şekilde tevdi edebilsem, ulaşabilsem, yani nasıl ki ben bu masayı yapabilecek özelliğe sahip oldum, elbette bütün bu kainattaki mevcudat da sanatla yapılmıştır, onları da yapan birisi vardır. Dolayısıyla ben de bir sanat eseriyim, beni de yapan birisi vardır. Dolayısıyla bu masayı yapabilecek özelliği bana veren o sanatçıkları da, o sanatları da yapan bir sanatkar vardır diyebilse, o zaman emanete hakiki manada sahip çıkmış ve imtihanı kazanmış olur. O zaman ne olur? Enbiyalar ve enbiyaların derecesine gelen tabilerin durumuna gelmiş olur. Eğer öyle değil de tamamıyla ben bunun sahibiyim, ben bunun malikiyim, bunu ben yaptım, ben müstakilim, bana nezaret edecek herhangi bir kimse yoktur. Bu kainatta ben istediğim gibi keyfe maişa, istediğim gibi hareket ederim gibi bir vaziyete düşerse, o zaman hem çok zalim hem de ayetin devamında gelen çok cahildir ifadesine insan masada olmuş olur. Evet, ene. İnce bir elif. Bir tel. Yani bizde binlerce hissiyattan bir tanesi. Farazi bir hat iken, normalde ben şu kudretimle şunu yapıyorum derken, aslında kudretim hakiki değildir, vehmidir, farazidir bende. Bu kudret kimin? Kudret de Allah'ındır. Ya, la havle ve la kuvvete diyoruz. Yani havl ve kuvvet Allah'tan başka kimsenin elinde yoktur. Ama ben yapıyorum, ben kaldırıyorum, görüyorum. Evet, sen kaldırıyorsun, doğru, ama şu misali de göz ardı etme. Bir ayna düşün. Bu ayna akşam karanlıkken güneş doğuyor. Güneşin verdiği ışıklarla kendisi nurlanıyor. Nurlandıktan sonra da kendisindeki ölçücüklerle, özelliklerle o gelen ışığı başka bir yere yansıtabilecek bir özelliği de var ve ışığı yansıtıyor. Evet, doğru. O karanlık yeri bu ayna aydınlattı. Doğru. Onda kimsenin diyecek bir şey yok. Peki niye dün akşam yansıtamıyordu, aydınlatamıyordu? Çünkü onun zatında ışık yok. Güneş doğduktan ve güneş ona ışığı bahşettikten sonra o bahşettiği ışık vasıtasıyla kendisi başka bir yeri aydınlatabiliyor. Eğer hakikaten bu ışığın sahibi benim dese foyası akşam vakti ortaya çıkar. İşte bizim de bunu ben yaptım, şunu ben kaldırdım, şu masayı ben icat ettim gibi kendime malikim diye vehmedersem, o zaman benim foyam ne zaman ortaya çıkar? En geç öldüğüm vakit, bazen de daha dünyadayken felç vasıtasıyla parmağımızı bile kıpırdatamayacak bir duruma gelebiliyoruz. İşte ene, ince bir elif, bir tel, farazi bir had iken mahiyeti bilinmezse tesettür toprağı altında neşvu nema bulur. Yani biz bunu kendi içimizde gizleyerek kendimizi açmaya çalışıp acaba bunu bana kim verdi ve niye verdi gibi bir cesaretle araştırmaya girmezsek o zaman neşvunema bulur. Gittikçe kalınlaşır. İnce bir elifken kalınlaşmaya başlıyor. Vücudu insanın her tarafına yayılır. Öyle bir şey ki bütün hissiyatlar da, bütün latifeler de bu enenin şu yanlış şeyinden boyalanmaya başlıyor. Koca bir ejderha gibi vücudu insanı bel eder. Yani yutar. Yani enteresandır. Düşünün ki mesela evi ısıtmak için eskiden vardı mesela, şimdi belki bazı köylerde yine var. Sobanın içerisine tezek atılmış. Bu tezek aslında o sobanın içerisinde kaldığı müddetçe yandığı takdirde evi ısıtmak içindir. Ama bunu sobanın içerisinden çıkar ve etrafa yay. Bütün oda, hatta bütün ev onun pis kokusuyla ne yapıyor? Etkilenmiş oluyor. İşte ene aslında güzel bir hikmet sobasının elinde olacak ve vücudu manen ısıtıp insanları peygamberlerin varisliği derecesine, insanları mürşit derecesine, insanları imana ve marifetullah'a güzel bir şekilde sevk eden bir unsur olur. Ama bunu insan o sobanın hikmet sobasının içerisinde bırakmazsa ve bunu serbest bıraksa o zaman vücudun her tarafına yayılır ve pis kokular insandan arız olmaya başlar. Şu ifadeye bakın. Bütün o insan, bütün letaifiyle adeta ene olur. Bakışıyla ene, düşüncesiyle ene, yani enaniyet, gurur. Hareketleriyle enaniyetli. Öyle bir şey ki, oturuşuna bakıyorsunuz, bu adam ne kadar enaniyetli. Duruşuna bakıyorsunuz, ne kadar enaniyetli. Hal ve hareketlerine bakıyorsunuz, düşüncelerine bakıyorsunuz, hep enaniyet ve gurur. Peki bu adamın bu hale gelmesine vesile olan nedir? İşte benlik duygusunu yanlış yerde kullanmak, yaratılış hikmetine ve gayesine yönelik kullanmamak ve kullanamamak. Adeta bütün letaifiyle o adam ene olur. Duruşuyla, oturuşuyla, konuşmasıyla, düşüncesiyle, hareketleriyle verirken Allahu Ekber. Bazı insanlar görüyoruz, birisine bir yardım edecek ama kafasına mı vuruyor, yardım mı ediyor, adamı yerin dibine mi batırıyor, yardım mı ediyor, belli olmuyor ya. Allah muhafaza. Sonra nev'in enaniyeti de. Yani insan oğluyum ben. İnsanlara ben sahibim. Yani insanlığa aitim diye o enaniyet de bir asabiyet-i nev'iye ve milliyet cihetiyle o enaniyete kuvvet verip o enaniyet-i nev'iyeye istinad ederek şeytan gibi sani Zülcelal'in evamine karşı mübarize eder. Bu çok enteresan. Şimdi insanın kendisi enaniyetli oldu mu? Kendi içinde o emaneti gasp etti mi? Hırsızlık yaptı mı? Evet. Peki ben neyim? İnsanım. Şu anda görünen varlıklar içerisinde en eşref, kuvvet ve kudrete malik, en keyfiyetli varlıktır insan yaratmışların içerisinde ve görünen varlıklar içerisinde. Şimdi bakıyorsun, adam kendisi enaniyete mahkum olmuş ve her şey enaniyet penceresinden, gurur penceresinden değerlendirince bir de bakıyor bütün dünyaya malik ve sahip insan nevi var. Bu da insana biraz da inzimam ediyor. Yani onun o enaniyet duygusuna biraz da kuvvet veriyor. Bir de o insanlık içerisinde kendisini üstün ırk olarak gördüğü bir ırka malik ise Allah muhafaza. Bazen bize de oluyor. Müslüman olduğumuz halde Türk diyoruz mesela. Kürt diyoruz mesela. Arap nevi, Arap ırkı diyoruz mesela. Bu gibi ifadeler o enaniyetle beslendiği vakit öyle bir hale gelir ki Cenab-ı Hakk'ın hikmetine, Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına, Cenab-ı Hakk'ın adeta makamına karşı hürmetsizlik etmeye ve mübareze edecek bir duruma insan gelmeye başlıyor. Übey İbni Halef, İslam tarihinde ismi meşhur olan birisi, Mekke döneminde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en fazla düşmanlık eden isimlerin başında geliyor. Übey İbni Halef. Hatta Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebubekir Efendimiz ile beraber hicret ederken Sevr Mağarası'nın yanına kadar geliyor müşriklerle beraber. Ve burada bu mağaraya bakalım, belki buradadırlar diyenlere karşı diyor ki görmüyor musunuz diyor. Kapısının üzerinde diyor bir örümcek ağı var ki daha Muhammed, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğmadan sanki bu örümcek yapılmış gibidir diyor. Bir de görüyorsunuz diyor, burada diyor güvercinler var diyor. Burada bir insan olsa bu güvercinler burada durur mu diye o insanların dönmesine adeta istihdam edilmiş olan bir insan. Şimdi Übey İbni Halef geliyor, Yasin suresinde geçen ayet var malumunuz. Diyor ki, مَنْ يُحْيِ الْعِزَامَ وَهِيَ رَم۪يمٌ. Bir tane çürümüş bir kemik alıyor. Rivayetlere göre deve kemiği. Eskiden ölmüş bir devenin kemiği. Bir de böyle çürümüş. Geliyor böyle Hazreti Peygamber Selam'ın karşısında edepsiz bir şekilde مَنْ يُحْيِ الْعِزَامَ وَهِيَ رَم۪يمٌ. Yani sen ne diyorsun? Haşir olacak diyorsun. İnsanlar tekrar dirilecek, hesap verecek diyorsun. Cennet, cehennem var diyorsun. Görmüyor musun? Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? قُلْ يُحْيِهَا الَّذ۪ي اَنْشَاءَهَا اَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَل۪يمٍ diye ayet geliyor. Bakın, aslında meyyuhizam diyen o insan Cenab-ı Hakk'a meydan okuyor. Kudretini acizlikle itham ediyor. Meydan okuyor, sen bunu yapamazsın diye. Bu nereden geliyor? Enaniyetten geliyor, gururdan geliyor. Enaniyet duygusunun yanlış kullanılmasından geliyor. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. Çok müthiş bir manayı üstadımız burada yakalamış. Allah ebeden razı olsun. Sonra kıyas-ı bin nefs suretiyle, yani kendi nefsine kıyas etmek suretiyle herkesi, hatta her şeyi kendine kıyas edip Cenab-ı Hakk'ın mülkünü onlara ve esbaba taksim eder. Tabii. Madem ki bu masayı ben yapmışım diyor adam. Madem ki ben bu masayı yaptım, öyleyse bu kenti yapan birisi vardır gibi bir şey için bunu kullanmadı. Bu bir emanetti. Sadece ben yaptım diyor. Ve bununla gururlanıyor. Peki o zaman her insan ne yapıyorsa o da kendisi yapmış oluyor. Doğru mu? Evet. Ondan sonra ağacın meyvesini ben mi yaptım? Yok. Kim yapıyor? Onu da ağaç yapıyor canım. Ha. Peki bu dünyayı ışıklandıran ışıklar, ısındıran ısılar, hararetler, renklendiren renkler nereden geliyor? Onlar da güneş yapıyor canım. Peki dünyayı kim döndürüyor? Onda güneş. Peki bize bu yağmuru, rahmeti kim getiriyor? Bulutlar canım onlar da. Allah Allah. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada Cenab-ı Hakk'ın mülkünü mevcudata ve sebeplere bu adam enaniyeti yanlış kullandığından dolayı dağıtmaya başlıyor. Peki böyle bir adam için Kur'an-ı Kerim ne diyor? Gayet azim bir şirke düşer. Herkesi Allah'a ortak koşar. Her şey Allah'ın ortağıdır. Hatta haşa adeta Allah'ı kaldırmış başka bir yere ya da onu tamamıyla inkar etmek suretiyle bütün mevcudat tarafından ve sebepler tarafından idare ediliyor ve yaratılıyor diye zulmetmeye maalesef bu manada farz etmeye kendisini mecbur görüyor. İnne şirke le zulmun azim mealini gösterir. Yani şirk büyük bir zulümdür. Bunun meali nerede? İşte bu adamlarda var. Baktın mı? Hem kendisine maliktir kendisine göre, hem yaptığı şeylerin malikidir kendisine göre, hem de bütün mevcudat, mevcudatın mülkü olarak ya da sebeplerin mülkü tahtında çalışıyor. Cenab-ı Hakk'ın mülkü var mı? Haşa, hem Cenab-ı Hakk'ı inkar ediyor, hem ona hiçbir mülk vermemiş oluyor. Evet, bunun izahını yapıyor bir misal ile. Nasıl miri malından, padişahın malından 40 parayı çalan bir adam bütün hazır arkadaşlarına birer dirhem almasını kabul ile hazmedebilir. Birer dirhem almasını kabul edebilir. Öyle de kendime malikim diyen adam her şey kendine maliktir demeye ve itikad etmeye mecburdur. Ben kendime malik miyim? Evet, her şey kendine malik. Ben bu malik olduğum şeylerin sahibi miyim? Evet. Herkes sahip olduğu şeylerin malikidir. Gerçek sahibi mi? Evet, gerçek sahibi. Daha bu adam 30 sene evvel yoktu. 40 sene, 50 sene neyse. Nasıl oluyor? Yine bu mevcut vardı. Mesela şu tahta vardı mesela. Şu ev vardı. Ben de 50 sene evvel yoktum. Ama şimdi buranın malikiyim. Bunun maliki olduğunu zanneden adam şu anda yok. Gitmiş, olsun. Ben şu anda dünyada yaşıyorum ve şu anda bunun malikiyim, bunun sahibiyim diye kendine göre deliller getirmeye başlıyor. Arkadaşlar, insan o kadar acayip bir hale giriyor ki, Cenab-ı Hakk'a meydan okuyor dedi ki az evvel. Titanic gemisi var. 1900'lü yıllarda yapılmış. İnsanoğlu o kadar hain, o kadar zalim, o kadar Cenab-ı Hakk'a karşı vefasız bir özelliğe sahip ki, o Titanic'i yapan insanlar bütün dünyaya ilan etmişler. Demişler ki, öyle bir gemi yaptık ki, haşa bunu Tanrı bile batıramaz. Cenab-ı Hakk'ın kudretine karşı meydan okuma. Cenab-ı Hakk haşa acizlikle itham etme gibi bir edepsizliğe insan girebiliyor. Sebebi ne? Yine bu ene. Mesela bu ene insanı ağla iline çıkarıyor. Bu ene insanı esfel isafiline de düşürüyor. Allah muhafaza etsin. Ve o Titanic ilk çıktığı yolculukta çok adi bir sebepten yerin dibine, okyanusun dibine gidiyor ve batıyor. Evet. İşte ene şu hainane vaziyetindeyken cehli mutlaktadır. Mutlak cehalettedir. Ene kendisini her şeye malik, kendine malik ve her şeyi de mevcudata taksim edecek şekildeki o fikirdeyken hainane vaziyet diyoruz adımız. Hainane vaziyetindeyken cehli mutlaktadır. Yani mutlak bir cehalet içindedir. Binler fünunu bilse de, binler fenleri bilse de, adam astronomide mükemmel ilme sahip, beş para etmez. Adam fizikte, biyolojide mesela, matematikte mesela, şu ilimde, bu ilimde, binler fenlerde otoriter bile olsa bu adam cehli mutlaktadır, mutlak cehalettedir. Binler fünunu bilse de cehli mürekkeple bir eçheldir. Cehli mürekkep ne? Cehli mürekkep şu. Terkip edilmiş cehalet. Ne demek? Kat kat olmuş cehalet. Yani bir insan var, cahildir. Cahil olduğunu bilir. Bana fizikten bir soru sorarsınız. Derim ki ben bunu bilmem çünkü fizikçi değilim. Ben fiziğin şu sorusunun cevabını bilmem demekle aslında bir cihetle alim oluyorum. Neyin alimi? O işi bilmediğimin alimiyim, bilginiyim yani. Yani ben o zaman cahilim ama cehli mürekkep değilim. Peki cehli mürekkep ne? Kendisi cahildir, cahil olduğunu da bilmez. Kendisini alim olarak zanneder. Ha, işte Üstadımız diyor ki, bu adamlar öyle enaniyetli ki, öyle gururlu ki, fenleri bilir, her şeyi fenler muhacesinde anlatır, ondan sonra manayı ismiyle anlatır, ondan sonra da her şey kendine maliktir diye de Cenab-ı Hakk'ın malını ve mülkünü böyle pervasızca, hoyratça da dağıtır mevcudata ve bu adam kendisine bilim adamı diyor, alim diyor. Üstadımız diyor ki, hayır diyor. Binler fenleri de bilsen, sen cehli mürekkeple eçhel bir cahilsin. Terkip edilmiş, cahil olduğunu da bilmeyen bir cahil olacak kadar cahillikte ileri gitmişsin, diyor. Niye? Çünkü duyguları, efkarları, fikirleri, kainatın envar-ı marifetini, yani Cenab-ı Hakk'ın marifetine vesile olacak ışıkları getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek, devam ettirecek bir madde bulmadığı için sönerler. Çok enteresandır. Ya şimdi arkadaşlar bakın. Kainattan bize envar-ı marifet geliyor. Güneş milyarlarca sene direksiz duruyor yerinde. Sönmeden yanıyor. Işıklarını dünyaya gönderiyor. Isılarını gönderiyor. Ayrıca dünyanın etrafında bir kalkan var, ozon tabakası. Gelen ışıkları zararlı şeylerden, ışınlardan ne yapıyor? Filtre gibi güzel bir şekilde filtreliyor ve onları dünyaya almıyor ta ki buradaki canlılar rahat etsinler. Dolayısıyla şimdi güneş ısı gönderiyor, ışık gönderiyor. Nasıl gönderiyor? Bilimsel olarak zaten bunlar anlatılıyor. İşte helyum, oksijen, neyse çeşitli şeyler, hidrojen anlatılıyor. Ve bunu birisi hikmetiyle ayarlıyor. Çünkü daha fazla olsa yanacağız. Daha az olsa donacağız. Gelen ışınların bir kısmı da zararlıdır. Bunları da dünyanın etrafına bir şemsiye gibi, bir kalkan gibi ozon tabakası döşenmiş. Peki bunları yapan birisi olmaz mı? Bir harf katipsiz olmuyor da şu güneş, şu ozon tabakası nasıl katipsiz olsun birer kelime olarak kabul edersek? Birer harf olarak kabul edersek? Ha, demek ki bu gelen Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliğine ait deliller ve ışıklar o insanın içerisinde musaddık bulmadığı için, tasdik ettirici bir unsur bulmadığı için ki bu da eneye dayanıyor, eneyi yanlış kullandığı için, emanete hainlik yaptığı için ben bunu kendi irademle ve kudretimle yapıyorum diye vehmettiği için güneş de bunu kendisi yapıyor, ozon tabakası da bunu kendisi yapıyor, bulutlar da bunu kendisi yapıyor diye Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini apaçık gösteren bütün delilleri kapatıyor çünkü kendi içerisinde onu tasdik ettirecek bir unsur bulamıyor. Ya, musaddık yok yani. Gelen her şey nefsindeki renklerle boyanır. Nefsindeki renkler ne? Ben kendime malikim rengi vardı. Dolayısıyla her şey ona göre geldi. Dolayısıyla güneş de kendine malik. Dolayısıyla yıldızlar da kendine malik. Dolayısıyla dünya da kendine malik. Ozon tabakası zaten kendine malik. Ay zaten kendine malik gibi böyle şeylerle maalesef mevcudatı kendine malik kabul ediyor. Mahzı hikmet gelse, mesela bulutlardan asit yağdırma imkanı ve ihtimali de var diyorlar bilim adamları. Ama rahmet yağıyor. Bu bir hikmettir. Hikmetli bir tecellidir. Kainatta sayısız ve sonsuz hikmetlerden sadece bir tanesi, biricik bir tecelli. Peki bu hikmet geldiği vakit insan hemen ya ne büyük bir hikmet mi der? Eğer enaniyetini terbiye etmiş ise, emaneti sahibi hakikisine vermiş olan bir varlık ise, bir insan ise elbette ne diyecek? Ben nasıl ki şu suyu şu bardak içerisinde hikmetle bırakıyorum ve akmasına, her tarafı ıslanmasına mani olacak güzel bir kap içerisinde bunu muhafaza ediyorum. Olduğu gibi bu da hikmet. Ben hikmetimle yapıyorum bunu. Şu bulutların içerisindeki o yağmur çok güzel bir şekilde bulundurulmuş, tutturulmuş ve nerede yağacağına ihtiyaç varsa orada da güzel bir şekilde tane tane, damla damla akıttırılıyor, yağdırılıyor. Öyleyse burada muazzam bir hikmet vardır gibi bir mahz-ı hikmet gelse nefsinde abesiyeti mutlaka suretini alır. Niye tesadüf? Öyle olduğu için. Aslında bu yani hikmetli bir zatın tecellisi olarak bakmamak lazım. Böyle işte kainatın devri, kainatın işleri, kainatın faaliyetleri yürütülüyor ya da yürüyor gibi bir şeyle abesiyet-i mutlaka suretini alır. Çünkü şu haldeki enenin rengi, şirk ve tatildir. Yani Allah'ı inkardır. Allah'ı inkar etmek üzere o ene boyalanmış mı? Evet. Öyle bir renk almış mı? Evet. Öyleyse gelen her şey Allah'ı inkar etmek üzere ve her mevcudu müstakil adeta bir idareci kabul etmek üzere planlandığı için her şeyi bu manadaki bir boyayla boyamış oluyor. Bütün kainat parlak ayetlerle dolsa o enedeki karanlıklı bir nokta onları nazarda söndürür, göstermez. Bütün kainat parlak ayetlerle dolsa o enedeki karanlıklı bir nokta onları nazarda söndürür, göstermez. 11. sözde mahiyeti insaniyenin ve mahiyeti insaniyedeki enaniyetin 11. sözde. Üstadımız bunları güzel bir şekilde orada açmış. Mahiyeti insaniyenin ve mahiyeti insaniyedeki enaniyetin benlik duygusunun manayı harfi cihetiyle. Bakın yukarıda manayı ismi dedik. Yani kendisine müstakil bakması ve kendisini böyle boyaması ve mevcudata da bakışında bu boyanın hakim olması. Ama burada 11. sözde manayı harfi cihetiyle ene ne yapıyor? Ne kadar hassas bir mizan. Muazzam bir mizandır. Niye? Çünkü ölçü aletidir bu. Ene. Ne yapıyor? Ben ölçüyorum. Diyorum ki, nasıl ki ben şu tabloyu, işte boyaları almak suretiyle, kalemi almak suretiyle ve bunları kendi elimde tutmak ve kullanmak suretiyle ve kendi ilmimle ve kendi hikmetimle yapıyorum. Öyleyse şu kainattaki canlı tablolar da yine bir ressam tarafından, bir musavvir tarafından elbette tasvir edilmiş ve yapılmış. Bir Halık tarafından yaratılmış mesela. Bir Kadir tarafından kudretiyle bunlar yapılmış. Bir alim tarafından ilmiyle döşenmiş. Bir hakim tarafından hikmetle yapılmış diye bu manada hassas bir mizandır. Yani ölçü birimidir. Ölçüyor yani. Ben kendi küçücük cüz'i ölçücüklerimle onu ölçmüş oldum. Ve doğru bir mikyas, yani kıyas aleti, az evvel dediğim misalede yakın. Ve muhit bir fihriste, yani ihatalı bir fihriste, bir özet. Nasıl ki bazen şu binanın krokisini bana gösterebilir misiniz diye ya da şu alanın krokisini bana gösterebilir misiniz diye size bir harita ya da bir maket gösterildiği gibi ne oluyor? Burada da ihatalı bir fihristedir insanın enaniyeti. Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatlarını, bütün şuunatını ve bütün isimlerini bir derece bildirecek ve onu bize ihsas ettirecek ölçücükler şu fihristen içerisinde, ene'nin muhit fihristesi içerisinde hepsi kayıtlıdır. Allahu Ekber. Cenab-ı Hak aslında insana büyük bir şeref nasip etmiş. Cenab-ı Hak o şereften de istifade etme nasip etsin. Ve mükemmel bir harita. Haritaya bakın. Dersiniz ki şurası denizdir, şurası çaydır, şurası nehirdir, şurası dağdır, şurası tepedir, şurası ovadır, şurası şehirdir, şurası ilçedir, neyse. Haritaya baktığımız vakit görebiliyor muyuz? Evet. İşte insanın şu yönü, şu Cenab-ı Hakk'ın şu sıfatına, şu yönü Cenab-ı Hakk'ın şu şuunatına, şu yönü Cenab-ı Hakk'ın şu isimlerine mükemmel bir harita hükmünde gösterir diyoruz. Allahu Ekber. İnsan üç cihetle Cenab-ı Hakk'ın isimlerine aynı oluyor diyor üstadımız 31. pencerede. Bir tanesi de ene vasıtasıyla, benlik vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'ın bu manadaki isimlerini güzel bir şekilde üzerimize tecelli ettirecek bir özelliğe sahibiz elhamdülillah. Ve cami bir ayna. İnsan çok cami bir aynadır. Ayna bir şeyi gösterir kendisinde. Dolayısıyla evet, güneş de Cenab-ı Hakk'ı gösterir ama nasıl? Nur ismini ve birkaç ismi gösterir. Güzel. Cami mi? Dünyamızdan bile 1 milyon 300 bin kat büyük olsa bile cami değil. Sınırlı bir aynadır. Yıldızlar, güneşlerde milyonlarca kat büyük yıldızlar var. Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini gösterir mi? Hayır. O da sınırlı bir ayna. Hayvanlar da sınırlı bir ayna. Cinler de, melekler de sınırlı ayna. Ama insan çok cami, çok külli bir aynadır. Neye aynadır? Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını göstermek hususunda. Peki var mı bu manada bütün keyfiyetiyle Cenab-ı Hakk'ın isimlerine tam aynı olan? Evet var. Cenab-ı Hakk'ın adeta teşbihat olmasın, o şems-i ezeli olan bütün isimlerine en mükemmel manada ayna olan ay hükmünde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve derecesine göre peygamberler ve onların tabileridir ve onlara benzeyenlerdir. Mükemmel bir harita ve cami bir ayna ve kainata güzel bir takvim, bir ruzname oldu. Allahu Ekber. İnsan kainata bir ruznamedir, takvimdir. Bu da çok muazzam bir şey. Sanki üstadımız okumuş arkadaşlar. Yani kendisini okumuş, insanlığı okumuş, hılkati, fıtratı okumuş, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını okumuş. Bunları insanlara nasıl aktarayım diye Allah'a yalvarmış. Dert benimdir, deva Kur'an'ındır demiş, dertlenmiş. Devayı da Kur'an-ı Kerim'in o eczahane-i kübrasından istemiş. Cenab-ı Hak da açmış. İnsan kainata ve hılkate muazzam bir ruznamedir. Nasıl yani? İşte burada ruzname takvimdir. Şimdi bakıyoruz. Nasıl bir ruzname oluyor? Evet. Şimdi 9. sözü bir hatırlayalım. 9. sözde ne var? Günü üstadımız nazara veriyor. Seneyi, kainatı ve insanı. Bunlar birbirlerini gösterir, birbirlerini hatırlatırlar diyor. İnsan ömrü, kainatın ömrü, senenin ömrü ve günün ömrü birbirlerine benzer. Mesela sabah vakti insanın doğum vaktini, senenin de ilkbahar vaktini, kainatın da 6 gün yaratılışından 1. gününü hatırlatılıyor. Dolayısıyla burada bizim annemizin rahmine düşmemiz sabah vaktini, sene içerisinde de baharın ilk vaktini, ilkbahar yani. Ondan sonra da kainat içerisinde de Allah kainatı yaratmayı irade etti ve adeta bir hamur gibi yoğurmaya Cenab-ı Hak karar verdi ve Nur-u Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam'ı halk etmesi diyelim. Dolayısıyla ne oldu? İnsan burada kendi hayatına baktığı vakit hem günden hem seneden hem de kainatın ömründen güzel numuneler var. İnsan ne oldu burada? Adeta bir takvim gibi. Takvime bakıyoruz. 1 Ocak'ta şu şu şeyler var. 2 Ocak'ta şunlar var. 3 Ocak'ta şunlar var diyoruz. Kendimizi okuyabilsek kainatın da bu manada adeta tarihçesini rahat bir şekilde okuyabiliriz. Öğle vakti mesela insanın gençlik ve dinç vakti. Günün hangi vaktine rast geliyor? Öğle vaktine rast geliyor. Öğle vakti de günün en dinç ve en böyle sıcak olduğu vakit. Senenin yazın ortasına işaret etmesi. Ondan sonra da kainatın adeta meyvesini verdiği en dinç vakit hükmünde Hazreti Adem babamızın dünyaya gönderiliş vaktine işaret ediyor. Dolayısıyla insanın kendisine baktığınız vakit kainatta güzel numuneler. İnsanın ihtiyarlık vakti. Günün ihtiyarlık vakti hükmündeki ikindiye. Senenin ihtiyarlık vakti hükmündeki güze ve kainatın ihtiyarlık vaktindeki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dünyaya gönderilmesine işaret ediyor. Dolayısıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldi mi? Evet. O zaman kainat ihtiyarlamış. İnsanın artık saçına aklar düştü mü? Evet. Artık insan ihtiyarlamış. İkindi vakti geldi mi? Evet. Artık gün ihtiyarlamış. Güz geldi mi? Evet. Artık sene ihtiyarlamış anlamına geliyor. Bir takvim bir rüzname olduğu gayet kat'i bir surette tafsil edilmiştir. Ona müracaat edilsin 11. söze. O sözdeki tafsilata iktifaen kısa keserek mukaddimeye nihayet verdik. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Ve ahir davahu menel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.